Erdoğan'ın yerinde Erbakan olsaydı, İsrail'e karşı ne yapardı? Bazı AKP'lilerle, Erdoğan iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın, İsrail'in Filistin katliamları karşısındaki tutarsızlıklarını konuştuğumuzda, hatta bu konuda bazı batılı ülkelerin bile çok gerisinde kaldığını hatırlattığımızda, bize, ne yapsın canım, bütün dünyayı karşısına mı alsın, ABD ve AB'ye savaş mı açsın, İsrail'le çatışıp, ülkemizin başına bela mı sarsındı? Hem rahmetli Erbakan olsaydı, bunlardan fazla ne yapacaktı, gibi bir sürü temelsiz endişeler ve geçersiz mazeretler sıralamaktalardı. Önce, Erbakan olsaydı ne yapacaktı sorusunun yanıtıyla başlayalım. Evet, rahmetli Erbakan hocamız olsaydı, 1974 Şanlı Barış Harekatı'yla, Kıbrıs'ta ne yaptıysa, bu konuda da aynısını yapardı. Unutanlara hatırlatalım, CHP iktidarında Kıbrıs'ta katliamlar yaşanmış, İnönü bazı havalar atmış ama ABD Başkanı Johnson'ın uyarı mektubunu alınca tırsıp kalmıştı. Aynı zulüm ve vahşetler daha sonra Adalet Partisi iktidarında tekrarlanmış, Süleyman Demirel Kıbrıs'a çıkarma gemilerini yola çıkarmış ama ABD ve AB baskısıyla maalesef geri adım atmış ve yarı yoldan geri çağırmıştı. Ama aynı saldırılar, Erbakan'ın Ecevit'le koalisyon ortaklığında yeniden başlayınca, Ecevit'i güya görüşmeler yapmak üzere, yanına Oğuzhan Asiltürk'ü de katarak, yani iki engelden birlikte kurtularak, İngiltere'ye yollamış ve derhal ilgili ve yetkili komutanlarla toplanıp, Kıbrıs'a çıkarma kararını ve talimatını açıklamıştı. Ve tüm dünyaya ve Kıbrıs üzerindeki İsrail ve Siyonist Yahudi lobilerinin planlarına rağmen, kahraman ordumuz, hem de çok kısıtlı silah ve imkanlara rağmen, Erbakan'ın kararlılığıyla 1974 Barış Harekatı'nı üstün bir başarıyla sonuçlandırmıştı. Tabii ABD ve Haçlı AB'nin hiçbir baskısı ciddiye alınmamış ve geri adım atılmamıştı. Bugün KKTC'de insanımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa, bunu Erbakan'ın yüksek cesaret ve dirayetine borçlulardır. Ne var ki, ABD ve AB ülkeleri bunun ardından Türkiye'ye ambargo kararları almışlardı. Ama hükümetin ortağı Erbakan'dı ve Ecevit'i de ikna, mecbur edip ülkemizdeki, İncirlik dahil tüm ABD üslerini kapatma kararı çıkartmıştı. Bu cesur ve onurlu tavırlar karşısında, ABD ve AB geri adım atmak ve ambargoları kaldırmak zorunda kalmışlardı. Peki ABD ve AB Kıbrıs'a niçin bu kadar sahip çıkmışlardı? Çünkü Kıbrıs adası, İsrail'in arka bahçesi ve güvenlik kalesi sayılmaktaydı. Ve kendi güdümlerinde olacak bir Rum işgaliyle tüm Türklerin buradan sürülmesi amaçlanmıştı. Yani ABD ve AB, İsrail'in sinsi ve Siyonist amaçları uğruna Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine karşı çıkmışlardı. Yani Türkiye'yi engelleme girişimleri Rumları korumaktan ziyade İsrail'in amaçlarına hizmetkarlıktan kaynaklıydı. ABD, NATO ve AB ülkelerinin ambargo kararından sonra Erbakan Hoca, başta Aselsan, Roketsan olmak üzere onlarca savunma sanayimizin temel şirketlerini kurmuşlardı. Sayın Erdoğan ve yandaş takımı, bütün bu kutlu çabalarından dolayı Erbakan Hoca'yı minnet ve şükranla anmaktan bile özellikle sakınırlardı. Çünkü şeytana sövmek onu şişmanlatırmış, Rahman'ı övmek ise onu çatlatırmış. Yani yine onların müsaadesiyle İsrail'e atıp tutmak, halkı avutmak ve Siyonizme zaman kazandırmaktır. Ama Erbakan ve programlarına sahip çıkmak, İsrail'in altına dinamit koymaktır. Tarihi tespitimizi tekrar hatırlatalım. Başbakan ve başkan olmak kolaydır. Zor olan, onurlu olan Erbakan olmaktır.
Elbette anladınız ama hala anlamaya yanaşmayan yandaş yalakalara bir kez daha hatırlatalım. Eğer iktidarda Erbakan olsaydı, Kıbrıs'ta ve tüm dünyaya karşı ne yaptıysa, şimdi Kudüs İsrail'e de aynısını yapardı. Bu tarihi gerçekleri, meclisteki Gazze oturumunda SP Başkanı'ndan ve Selçuk Özdağ'dan da duymayı umardık. Ama hiç şaşırmadık ve bu gerçeklerle ilgili tek kelime duymadık. Her şeye rağmen Selçuk Bey'in konuşması anlamlıydı ve çarpıcı tespitler yapmıştı. TBMM Gazze oturumunda Selçuk Özdağ'ın konuşması üzerinde dikkatle durulmalı, iktidar ve yandaşlarının ayarını ve amacını anlamaya çalışmalıdır. İsrail'in son zamanlarda iyice şirazeden çıkarak Gazze'deki tüm Filistinlileri öldürme ve öldüremediklerini de sürgüne gönderme planını devreye soktuğunu görüyoruz. Ülke olarak tüm dünyaya bu masum insanların sesini duyurabilmek, soykırımcı İsrail yönetimine dur demek adına tüm partilerin ortak kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda inisiyatif alması gerektiğini defalarca hatırlattık. Şimdi yine muhalefet partilerinin çağrısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdık. Bundan 3 hafta önce, 6 Ağustos 2025 tarihinde, iktidarın ve Sayın Erdoğan'ın nedense pek bir sevdiği ve saygı gösterdiği, tırnak içinde dostum Trump, İsrail'in tüm Gazze'yi işgal etme planını, bu büyük ölçüde İsrail'e bağlı diyerek onaylamış, ardından İsrail, tüm Gazze'yi işgal planını uygulamaya başlamıştır. Bu soykırım, kendilerini tatmin etmemiş olacak ki, hayatta kalmaya çalışan Filistinlileri de aç bırakarak öldürmeye çalışmaktadır. Gazze'deki dramı dünyaya duyurmak isteyen onlarca gazeteciyi dahi bile isteye katletmekten sakınmamaktadır.
Suriye'de ve Lübnan'da büyük ölçüde istediğini alan İsrail yönetimi, Gazze'yi tamamen kendi topraklarına katmak, burada yaşayan Filistinlileri de katletmek, kalanları da sürgüne göndermek istediğini hiç utanmadan ve kimseyi umursamadan açıklamışlardır.
Buradan iktidara ve Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Tüm bu katliamların destekçisi ve yol vereni Trump gerçekten nasıl sizin dostunuz olmaktadır? Dostumun dostu dostumdur darbu meselinden yola çıkarsak, Trump'ın dostu olan Netanyahu sizin neyiniz olmaktadır ve ne zamana kadar bu Trump'a dost kalınacaktır? Gazze'de tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar mı? İktidar ortaklarının sıklıkla dile getirdiği İsrail'in nihai hedefi Türkiye'dir söylemleri eğer gerçekse ve İsrail'e başta ABD tarafından köpeksiz köyün değneksiz gezen kovboyu misyonu verilmişse, bu tehlikeli gidişata ve saldırganlığa karşı her şeyden önce iktidarın nasıl bir önlem aldığını bilmek hakkımızdır. Önlem almak yerine halkın gazını alanlara, eş, dost, akraba mitingleri tertip ederek İsrail yönetimine tek bir geri adım dahi attıramayanlara bu soruyu bir kez de bu kürsüden sormak istiyorum. Evet, gerçek manada nasıl bir tedbir aldığınızı açıklayın. Çünkü oynanan bu tiyatronun son bulmasını ve gerçekten bir şeyler yapılmasını isteyen milyonlar bugün buradan çıkacak kararı dört gözle bekliyorlar.
Aziz milletim, Filistinlilerin gasp edilmiş hakları için mücadele eden Hamas'ın, birkaç hafta sonra ikinci senesi dolacak olan 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısını bahane ederek Netanyahu yönetimi, o günden itibaren
haklı davasından başka hiçbir gücü ve desteği bulunmayan mazlum Filistin halkını kadın, çocuk, yaşlı, hasta, bebek demeden katletmeye devam ediyorlar. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana kadar savaşta ölenlerin sayısı birilerine göre 64 bin, birilerine göre 75 bin, birilerine göre 100 bin civarındadır. ABD üniversitelerinin araştırmalarına göre ise 450 bin kişi kayıptır. Şimdi 100 bine yakın insanı öldürdüler ve acımasızca katlettiler. 2.3 milyonluk Gazze nüfusunun her 10 kişisinden birisini kaybettiler. Değerli milletvekilleri, devletler arası mücadelelerin tarihte hiç olmadığı kadar zayıfların aleyhine ve güç dengelerinin de hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük devletlerin ve himaye ettiklerinin lehine olduğu böylesi bir dönem yaşanmamıştır.
Tüm bu hengamede, en baştan itibaren, haklı davasından başka hiçbir gücü ve desteği bulunmayan mazlum Filistin halkının yanında olduk. İkiyüzlü ve samimi olmayan, gizli açık her beyanı ve uygulamayı deşifre ettik. Ve her fırsatta bunları milletimizle paylaştık. Gerçekleri dile getirdik. Maalesef, dünya hiç de adil bir yer değil. Özellikle de güçsüz ve sahipsizler için bu böyledir. Güçlünün güçsüzü ezdiği, hak ve hukukun çiğnendiği, güçlülerin yine güçlülerle işbirliğine giriştiği, haklı olanların ve mazlumların, güya hakkını savunanların ise satın alınarak devşirildiği, sureti haktan görünenlerle iş tutup, kendi halklarına ihanet ettirildiği ve esasen at izinin it izine karıştığı bir dönemdeyiz. Yahudi halkının, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından maruz kaldığı işkence ve soykırım, bugün İsrail yönetiminin Filistin halkına karşı uyguladığı soykırım ve zulüm, özü itibariyle aynıdır ve Kudüs İsrail, Hitler'in bin beterini yapmaktadır. Ama tek bir farkla, Almanya'da Yahudilere uygulanan soykırım ve işkenceler herkesten saklanıyor, hiçbir şekilde dışarıya sızdırılmıyordu. Yani komşuları dahil Yahudilerin katledildiğini kimse bilmiyordu. Herkes bunu savaştan sonra öğreniyor, abartılı bilgiler paylaşılıyordu. Peki bugün? Bugün yaşanılan insanlık dramı ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde canlı bir şekilde icra ediliyordu. Hatta, mazlum Filistin halkına yönelik bu vahşet ve dehşet sahnelerinin bile isteye tüm dünya tarafından görünmesi isteniliyordu. Dünyanın tepkisi umursanmıyor, istihza ediliyor ve bekleyin, daha da kötüsünü yapacağız deniliyordu. Vicdanlı milyonlar ve insaflı bazı yorumcular dışında, neredeyse tüm dünya bu olup biteni izliyor ve çoğu, zalim yerine mazlumu suçluyordu. Evet, herkesin sustuğu, mazlumun sahipsiz kaldığı, Kudüs İsrail'in sırtlan gibi saldırmaya devam ettiği bir yerde, biz Türk milleti olarak buradayız. Biz buradayız ve yapılanları kaydediyoruz. Ama bugün, ama yarın, bu hesabın bir gün görüleceğini haykırıyoruz. Değerli milletvekilleri, hatırlanacağı üzere, İsrail, 7 Ekim 2023'teki saldırıların 10. gününde, bir hastaneyi bombalayarak giriştiği katliam ile, aslında sürecin nereye evrileceğini de deklare etmişti. Biz de o zaman, Saadet Gelecek grubu olarak, 18-10-2023 tarihinde, bir araştırma önergesi vermiştik. Ama Filistin davasına pek bir duyarlı olduğunu söyleyen sayın iktidarın oylarıyla, reddedilmişti. Ardından, inisiyatif alarak, Mısır üzerinden Gazze'ye gitmek için, Saadet Gelecek grubundan 4 milletvekili arkadaşımız yola çıkmış ve Gazze sınırına kadar giderek, gördüklerini raporlaştırmışlardı. Şimdi yine aynı şekilde, Tunus'tan çıkacak gemiye, Sema Silkin Ün, Mehmet Atmaca ve Mecmettin Çalışkan milletvekilimiz binecekler. Ve oradan, insanlığın vicdanını, Gazze'ye kadar taşımanın sorumluluğu içerisinde, bütün dünyaya haykıracaklardır. Aynı günlerde, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da, güya Gazze'ye bir heyet gönderme kararı almıştı. Ama bunun da göz boyamak ve gaz almak amaçlı olduğu, kısa zamanda anlaşılmıştı. Filistin ve Gazze'deki katliamlar konusunda, Saadet Gelecek grubu ve şimdi de Yeni Yol grubu olarak, defalarca verdiğimiz araştırma ve genel görüşme önergelerimiz reddedildi. Ve genel görüşme önergelerimiz reddedildiği gibi, soru önergelerimize cevap bile verilmedi. Umursanmadı. Neredeyse her grup toplantımızda, bu trajediyi genel başkanlar dile getirdi. Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyu konuşurken, kürsüde şehadete erdi. Saldırıların başladığı anda, milletvekilleri olarak, İsrail Büyükelçiliği'nin önünde protestoya gittik. İsrail'in, Filistin işgaline ve zulmüne karşı, dünyanın sayılı devlet ve fikir insanlarıyla bildiriler imzalandı. Ve söz konusu deklarasyon, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerimizin imzasına da sunuldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı, İngiltere ve Güney Afrika'da, Filistin konulu uluslararası toplantılarda, Filistin halkının haklı tezlerini savundu ve dile getirdi. Gazze'de yaşanan bu drama, muhalefet ile birlikte halkımız, ses yükseltip protesto ederken, iktidar, bu sesleri kısıtlamanın yolunu araştırdı. İsrail'i ve hükümetin ikiyüzlülüğünü protesto eden gençler gözaltına alındı.
Tutuklandı ve işkenceler yapıldı. İnanmayacaksınız ama, İsrail'i ve işbirlikçilerini kınayanlar, hain bile ilan edildiler. İktidar yandaşları, damatları, eş ve dostlarının, kimi ve neyi protesto ettikleri belli olmayan, güya İsrail'i kınama toplantılarına gösterilen geniş müsamaha, diğer ülke vatandaşlarına gösterilmedi. Onlara bütün yollar, köprüler açıldı ama başkalarına kapatıldı. Öyle bir iktidarla muhatabız ki, İsrail'i protesto konusunda bile milletimizi ayrıştırmaktadır. AKP iktidarı, İsrail'e terörist, yöneticilerine kasap diye seslenip, meydanlardan milletin gazını alan göstermelik mitingler tertip ederken, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'i soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü, 29 Aralık 2023'te, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. Ardından Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Türkiye'nin de Adalet Divanı'ndaki davaya müdahil olacağını açıklamıştı. Aradan 4 ay geçti ve nihayet Mayıs 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Genel Kurul'da, Türkiye'nin Adalet Divanı'na başvurusunun akıbetini sorduğumuzda, AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, henüz bir başvuru yapmadıklarını, bugünden itibaren başvuru yapmak için hazırlıkların devam ettiğini açıklamıştı. Sonradan anlaşıldı ki, Türkiye, 7 Ağustos 2024 tarihinde, yani Adalet Divanı'na müdahil olduk, olacağız açıklamalarından yaklaşık 8 ay sonra bu başvuruyu yapmıştı. Hükümet, İsrail'e ihracat yasağı uyguluyoruz dedikten sonra, üçüncü ülkeler ve yan yollardan, İsrail ile ticaretin devam ettiği anlaşılmıştı. Önce dediler ki, biz bu malları Filistin'e gönderiyoruz. Çünkü İsrail limanlarından, yani 70 bin kişiyi öldüren bu İsrail, ne kadar hümanist bir devlet ki, Filistin'e gönderilecek olan kendi limanlarından onlara bu malzemeleri gönderiyor. Öyle mi? Açlıkla onları öldüren bir İsrail, mazlumlara malzeme gönderecek, öyle mi? Siz kime masal anlatıyorsunuz? 24 Temmuz 2024'te Netanyahu'ya, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlarla konuşma yaptırıldı. İsrail ordusunun silah tedarikçisi firmalar, Türkiye'deki savunma fuarına çağrıldı. Netanyahu'nun Filistinlileri başka ülkelere süreceğini söylemesinin ardından, ülkemizdeki iktidar yanlısı bazı şuursuz ve sorumsuz kişilerin, özellikle basın mensubu kimselerin, Filistinlilerin hicret etmesi engellenemez propagandası başladı. Utanmadan bir ve bunu söylediler ve Peygamberimizin hicretiyle de bunu karşılaştırmaya yeltendiler. Geçtiğimiz Haziran'da Gazze'de işlenen soykırıma dikkat çekmek isteyen Madlen gemisine saldıran İsrail, gemideki insanları tutuklayıp ülkesine götürdü ve hakaretler ettiler. 2025 Ağustos ayı içinde Türkiye'nin de olduğu Lahey grubu ülkeler Kolombiya'da toplanmış ve İsrail'i kınayan bir karara imza atmışlardı. Ama Sayın Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın başındaki Türkiye'nin, İsrail'e silah göndermemeye, ticaret yapmamaya, limanları kullandırtmamaya yönelik karara ise imza atmadığı ortaya çıkmıştı. Kamuoyundan tepki gelince, Birleşmiş Milletler de Lahey grubunun eylem planındaki 6 maddeye imza attıklarını ifade etmek zorunda kalmışlardı. Ayrıca bu iktidarın, Hamas'ın silahsızlanması ve Gazze'deki yönetimin Abbas liderliğindeki Filistin yönetimine bırakılması çağrısını içeren Birleşmiş Milletler Deklarasyonu'nu imzaladığı ortaya çıkmıştı. Ve Birleşmiş Milletler verilerinde ise, Türkiye, İsrail'e en fazla ticaret yapan 5. ülke olarak açıklanmıştı. Değerli milletvekilleri, Erdoğan iktidarının ve Cumhur İttifakı'nın masa üstünden güya İsrail karşıtı söylemlerinin aksine, masa altından ticari, siyasi, askeri ve şahsi ilişkilerini devam ettirmesi, aslında İsrail'in bu pervasızlığının en büyük motivasyon kaynaklarındandır. İsrail yönetimi de biliyor ki, Türkiye gerçek gücünü, kararlılığını gösterse ve dediğini yapsa, asla bu pervasızlığı yapamayacaklardır. Bu soykırımcılara, köpeksiz köyde değneksiz dolaşmalarına destek verenler, başta ABD Trump dostu, Siyonist kuduzlara cesaret ve motivasyon kazandıranlar da maalesef, güya İslam ülkelerinin yöneticileri ve bizim samimiyetsiz dış politikamızdır.
Bu vesileyle soralım. İsrail'in dini fanatizmle, Gazze ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacaktır diyen Sayın Cumhurbaşkanı, neden hala ciddi ve gerçekçi bir adım atmazsınız? Ülkemize saldıracağı söylenen İsrail'e karşı, mesela ne yaptınız? Kürecik üssünü mü kapattınız? Doğrudan ve dolaylı yollardan İsrail'e yapılan ihracat ve ticareti mi sonlandırdınız? İsrail'in savaş uçakları için kullandığı yakıt başta olmak üzere, Azerbaycan'dan ithal edip, Türkiye üzerinden geçirilen Azerbaycan petrolünün sevkiyatına mı engel çıkardınız? İsrail'le yapılan askeri ve silah anlaşmalarını mı iptal edip ortadan kaldırdınız? Siyonist Yahudilerden alınan cesaret madalyasını mı çöpe attınız? Türkiye'den dolaylı dolaysız İsrail ile iş tutan, İsrail silah şirketleriyle dolaylı dolaysız ortaklık yapan bu firmalarla, sponsorluk anlaşmalarıyla silah fuarlarına katılan gerçek ve tüzel kişilere ve şirketlere ambargo mu uyguladınız? Şimdi çok daha önemli bir soru soruyorum. Ülkemizde çifte vatandaşlığı olan İsrailliler vardır. Ülkemizden İsrail'e gittiler, savaşa katıldılar. Peki onlar Türkiye'ye döndükten sonra, haklarında dava açmak isteyen savcılara, Sayın Adalet Bakanı, bunlara soruşturma izni vermeye yanaştı mı? Hayır, bu izin imzalanmadı. Netice olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıracağı, Türkiye'nin devlet başkanı tarafından açıklanan düşman tanımlı bir devlete karşı bu kararlar alınmadıysa, söz konusu hamasi açıklamaların ve kuru kahramanlıkların ne anlama geldiğini buradan bir kez daha sormak istiyorum. Ve buradan, yanılmıyorsam meclis başkanımız gündeme taşımıştı. İsrail'le irtibatı sürdüren bazı Hollanda bakanlarının istifa ettiklerini hatırlatmıştı. Peki, bizim bakanlarımız niye aynı işlemi yapamamışlardı? Ticaret Bakanımız, Enerji Bakanımız ve aynı zamanda Ulaştırma Bakanımız da istifalarını niye sunmamışlardı? Biz buraya 1,9 milyon ton malzeme gönderdik ve bunun içeriğinin ne olduğunu söyleyecek olan da Ticaret Bakanı'dır diyen kendisi olmamış mıydı? O günden beri de Ticaret Bakanımız maalesef sessiz ve tepkisiz hala yerinde oturuyorlardı. Amacımız Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamın sona erdirilmesi için caydırıcı ve kararlı adımların atılmasıdır. Çocukların, kadınların, masum sivillerin katledilmesinin son bulmasıdır. Ucuz kahramanlık ve uyuz münafıklık. Ey yandaş zurnacı ve Adnan Er isimli zavallı zırvacı! Rahmetli Erbakan Hoca'nın binbir engeli aşarak ve nice zahmetlere katlanarak kurmayı başardığı yüzlerce fabrikanın şu AKP döneminde nasıl arsa fiyatlarının altında satıldığını ve çoğu yabancı ortaklı yandaşlara aktarıldığını Milli Çözüm'de defalarca belgeleriyle yazdık.
Şimdi kalkıp 1991-2002 arasında ANAP, DSP, DYP, CHP, MHP, SHP'nin sonuna,
kiralık ve karanlık kafanızdan bir de RP'yi ekleyerek, bunların döneminde satılan devlete ait şirket ve işletmelerin isimlerini sıralayarak, kendi kısır aklınızca Erbakan dönemini de karalamaya çalışmanız, şeytanın bile güleceği bir şarlatanlıktır. İftiranın ve dayanaksız ithamın daniskasıdır. Sapla samanı, Harun'la Haman'ı karıştırıp toplumu aldatmaya çalışan asılsızlar sonunda pişman ve perişan olacaktır. ANAP, DYP, SHP, CHP, MHP dönemlerinde ve özelleştirme kisvesiyle bu tür talan ve tahribatların yapıldığı zaten bilinip durmaktadır. Halbuki AKP iktidarı da aslında bunların yolundadır. Erbakan'ın değil, Süleyman Demirel'in ve Turgut Özal'ın devamıdır. En başınız bile defalarca Demirel'e ve Özal'a övgüler yağdırıp, hürmet ve minnetle hatırlarken Erbakan hocayı bir sefer bile ağzına alamamıştır, alamayacaktır. Çünkü Erbakan'ı hayırla anınca İsrail'in hışmına uğrayacak, makam ve imkanlarını kaybetmiş olacaktır. Güya eski milli görüşçü, şimdi işbirlikçi yandaşı bazı marazlı münafıkların, bakınız, sadece Erdoğan değil, Erbakan da devlete ait şirket ve işletmeleri satmıştır iması oluşturmak ve kendi melanet ve hıyanetlerine emsel uydurmak için bu asılsız iddiaları ve gözü açıklık numaralarını sağa sola yayma sahtekarlığı olmasaydı, bu düzmeceler cevap verilmeye bile değer bulunmazdı. Şimdi hem bu sahtekarlara hem bu asılsız iddialara sığınıp AKP'yi aklamaya çalışanlara sesleniyoruz. RP dönemlerinde devlete ait hangi işletme ve şirketlerin satıldığını tarihleri ve belgeleriyle yazın da bakalım. Ki ondan sonra sizin ayarınızı ve amacınızı ortaya koyalım. Hodri Meydan.